Ayrım 5. Yaşasın İhtilal. Sadık Güvenç. Sayfa 61. Zari. Varlıklı bir aileye gelin gitmişti Zari. Köy yerinin varlıklısından ne olacak demeyin. Ele güne muhtaç olmak da var. Köy odasına çağrılma korkusu da var. El içinde jandarma dayağı yemek de var. Zari'nin kocası akmanik becerikliydi, çilingirdi. Her işten anlardı. Ekin zamanı geldi mi herkesten önce koşardı öküzlerini çifte, dur durak bilmezdi. Ya Zari? Zari ondan geri mi dururdu? Karı koca sır sırta verir kalkarlardı onca işin altından. Köyün güzel bağları vardı. Akmanik bağcılıkta da ustaydı. Onun aşıladığı armutlar bir başka olurdu. Üzümden binbir çeşit ürün elde etmenin yolunu bilirdi. Türlü türlü pekmezler yapardı Akmanik. Onun yaptığı pekmezler baldan kıymetliydi. Yalnızca pekmez mi? Şarap yapardı ki kan gibi olurdu rengi. Tadı da bir başka, esrik ederdi içeni. Bir yudum alan bilirdi bu şarabı kimin yaptığını. Hele boğma rakısına diyecek yoktu Manik'in. Sorgun'a, Yozgat'a yayılmıştı Manik'in pekmezinin, boğma rakısının, şarabının ünü. O zamanlar yasaktı şarap yapmak, boğma rakı yapmak. Jandarma yakaladı mı evinde, bağında, bahçende bir küp rakı ya da şarap cezası büyüktü. Bu böyleydi işte. Manik de bilirdi bunun böyle olduğunu ama onca altın sarısı üzüm heba mı olsun? Yapardı herkes gibi o da gereğini. Evde azıcık bulundurmak suç sayılmazdı. Manik'in rakısı şarabı olur da eş dost durur mu? Ak Manik, seneye bana bir damacana boğma ayırmazsan külahları değişiriz ona göre. Ak Manik, seneye bu şaraptan bir küp de bana kurmazsan, senin adını Kara Manik yapmazsam ne olayım? Sevdiklerinin başı için bana da ele kaça veriyorsan ben iki fazla vereyim Ak Manik. Seneye düğün yapacağım, gözünü seveyim. Kimseleri kırmazdı Manik. Zari ile günlerce pekmez kaynatır, şarap vurur, rakı damıtırdı. Konu komşuya da yardım ederdi. Harman hasıl bitmişti. Herkes gücü yettiğince ekinini saçınını içeri atmıştı. Zaten çalışan kimdi ki? Yaşlılar, kadınlar ve askere alınmayan gavurlar. Askerlikten dönen gazilerin birçoğu yarımdı. Dağlarda, deliklerde gün geçiren asker kaçaklarının gün yüzüne çıkması olacak şey değildi. Onlar da yoksul ailelerin sırtında birer yüktü. Manik Sorgun'a, Yozgat'a sık giderdi. Kulağı delikti. Savaş kötüye gidiyordu. Ordumuz zaferler kazanıyordu ama kimsenin de yüzü gülmüyordu. Erzurum'da, Van'da kan gövdeyi götürüyormuş. Yollar yaralı askerlerle doluydu. İnsanlar hep göç halinde, oradan oraya, oradan oraya savrulmaktaydı. Korkuyordu Manik. En çok da küçük oğlu Badirik'i düşünüyordu. Savaşa lanet ediyordu. Zari diyordu, Zari. Bu harp bir bitse, şu gördüğün tarlalarda çalışan insan sayısı daha da çok olacak. O zaman yoksul kimse kalmayacak. Eşkıya çoğalmıştı. Asker kaçaklarının üçü beşi bir araya geliyor, çete oluyordu. Yola bele çıkmak yürek işiydi artık. Manik ile Zari evlerinin altına gizli bir bölme yaptılar. Patatesin, soğanın, arpanın, pekmezin, buğdayın fazlasını buraya koyuyorlardı. Burayı da yalnızca ikisi biliyordu. Eşkıyadan başlarını alamıyorlardı. Harman işleri bitti mi rahatlardı köylü. Bundan sonraki işler daha rahattı. Bağ bostan işleri işten sayılmaz ya. En yaşlıların yatakları bağlardaki haymalıklara taşınırdı. Yaşlılar bağ beklerlerdi. Bir gün köye atlılar geldi. Ne kadar insan varsa çağırdılar köy meydanına. Yaşlı, hasta, çoluk çocuk kim varsa topladılar. Manik karısı Zari ile oğlu Badirik'i evlerindeki gizli bölmeye sakladı. Ben gelene kadar sakın çıkmayın dışarıya dedi. Ne olur ne olmaz. Ola ki evleri tek tek aramaya kalkarlarsa ben evin kapısını açık bırakacağım. Açık kapı olursa üstün körü bakarlar, korkmayın. Soran olursa da ben bir yalan uydururum dedi. Zari bir daha görmedi Manik'i. Yalnızca Manik değil, köydeki gavurların çoğu yoktu artık. Gitmişlerdi. Köyden götürülmüşlerdi. Erzurum'da, Van'da, Sarıkamış'ta cephelerde yaşanan vahşetin faturasını bu yoksul köylülere ödetiyorlardı. Sizinkiler oralarda çok can akıydılar. Çoluk çocuk demediler, kılıçtan geçirdiler, şişlediler kundaktaki bebeği bile diyordu atlılar. Oralarda sizinkiler az mı ocak söndürdüler sanıyorsun diyorlardı. Atlılar yapacaklarını yaptılar. Dağlardaki eşkıyaların bazıları da atlılara yaranmak için karıştılar onların arasına. Kan sel olup aktı. Olan oldu, biten bitti. Zari geceleri evden çıkıp olanı biteni öğrenmeye çalıştı. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Git diyorlardı, kaç canını kurtar. Geri gelecekler. Yazık olacak sana. Badirik'e yazık olacak. Kaçın, gidin uzak yerlere. Nereye kaçacaktı Zari? Nereye kadar kaçabilirdi ki? Dağlardaki eşkıyalar mı acıyacaktı Zari ile Badrik'e? Yoksa jandarma mı? Kaçıp gitmezsen buralardan, atlılar da gelince Zari, biz de seni söylemek zorunda kalırız Zari. Söylemezsek, onlar duyarlarsa senin yaşadığını sakladık diye seni ve Badrik'i, o zaman o atlılar bizi de keserler Zari. Kaç Zari, gençliğine, güzelliğine yazık. Zari hak veriyordu komşularına, yanında küçücük bir çocukla nereye giderdi? Badrik'i bağrına basıyor, gizli bölmede akşam karanlığının inmesini bekliyordu. Akşam karanlık çöktü mü komşularına koşuyordu. Korkuyordu komşuları. Acıyorlardı da. Zari yaşlı bir komşusunun kapısını çaldı. Mustafa ağam, ben bir kuşum, sen de bir çalısın dedi. Bir kuş da konacak bir çalı arar. Beni sakla dedi. Mustafa çöl Yemen'de 7 yıl askerlik yapmış biriydi. Çok adam görmüştü, çok sıkıntı yaşamıştı. Bu harbin buralara kadar sıçrayacağı aklına bile gelmezdi. Gel kızım dedi Mustafa, gel yavrum. Ben de bir çalıysam duldama saklan. Bu yavrucak da benim askerde kalan kardeşim İsmail olsun. Yalnız ortalık durulana kadar sesiniz soluğunuz çıkmasın. At izi it izine karıştı bugünlerde. Zari gitmiş dediler. Yazık, yolda belde telef olmasa bari dediler. Pek de güzeldi, tazeydi. Zari'nin evini talan ettiler. Mustafa komşusunun evinin talan edilişini seyretti. Arada bir ilendi onlara. Ulan dürzüler, bulan haramzadeler, ağlayanın malı gülene fayda eder mi? Kim dinler yaşlı Mustafa'yı? Kara gün kararıp kalmaz ya, ortalık duruldu. Ölen öldü, kalan kaldı. Canını kurtaranlar geri döndü. Zari de evine döndü. Yeniden odunu ocağını yaktı. Oğlu Badrik'le gücü yettiğince çalıştı. Gizli bölmeye sakladıklarının bir kısmını satıp evin ihtiyacını görmek istedi. Bir kağını saman doldurdu. Samanın içine boğma rakı şişelerini sakladı. Yerin kulağı var derler. Kim söylediyse söylemiş, yolda saman kağınısını durdurdu jandarma. Rakıyı almak istediler. Zari, ulan benim elimden rakı alacak adamın, ben ağzını yırtarım, gelin de alın bakalım diye bağırdı. Jandarmalar şaşırdılar. Böyle bir tepki beklemiyorlardı. Onlar şaşkın şaşkın bakarken Zari şişeleri taşlara fırlatıp kırdı hepsini. Bir tanesini bile bırakmadı. Ortalık durulmuştu. Ancak Zari gibilere buralarda yaşama şansı yoktu artık. Uzaklara, belki İstanbul'a gidecekti artık. Ne var ne yoksa satacaktı. Alıcı nerede? Kimde para var? Parası olan da öldü pahasına almak istiyordu. Satabildiğini sattı Zari. Yalnız bir tarlasını satmıyordu. O tarla hepsinden kıymetliydi. Alıcısı da vardı. Belki Badrik'in geleceğini kurtarabileceği bir para veriliyordu bu tarlaya. Ama Zari o tarlayı satmaya yanaşmıyordu. Mustafa ağam dedi. İyi günümde de, kötü günümde de yanımda oldun. Bu tarlayı sana vereceğim dedi. 5 kuruşunu da istemiyorum. Olmaz kızım dedi Mustafa. Ben sana ne yaptıysam insanlığımdan yaptım. Tarlanı alacak adam var. Sat ona. Gittiğin yerlerde lazım olacak sana. Mustafa ağam, sen olmasaydın ben de Badrik'imde olmayacaktık hayatta. Bu tarlayı sana veriyorum. Şu da tapusu. Tapu senin adına yapıldı bile. Hakkını helal et. Beceriksiz. İneceği durağı geçtiğini neden sonra fark etti? Son günlerde bendeki bu dalgınlık hayra alamet değil ya diye söylendi. Pazardan kılı 40 yararak doldurduğu sebze meyve çantalarını ayaklarının dibine biraz daha yanaştırarak otobüsün kapısına yakın duran yolcuya seslendi. Düğmeye basar mısınız? 2 kişi birden uzandı düğmeye. Şimdi bu yükle ta öbür duraktan eve kadar yürümek cehennem azabı gibi gelecek diye düşündü. Böylesi zamanlarda 2 durak arası ne kadar da uzun oluyor ki? Birileri daha ayaklandı kapıya doğru. Bizimki torbalarını daha bir sıkıştırdı bacaklarının arasına. Ne vardı bu kadar uyuşukluğa, bunca yolu bu kadar yükle nasıl götüreceğim diye kendi kendine verip veriştiriyordu. Otobüs zınk diye durunca yolcular da ani seyrelikle birbirlerinin üstüne gidip geldiler. İleriye doğru dalgalandılar, yatıştılar. Uykuları açıldı kimilerinin. Sürücünün öfkesini anlamak ne mümkün? Yavaş, yavaş diye söylenenler olduysa da sürücü tınmadı bile. Kapılar açıldı. Bizimki yapıştı torbalarına. Arkadan yol almak için iteleyenlere aldırmadan kendini dışarıya attı. Oh be, ağır, bunaltıcı, baş ağrısı veren otobüs daraltısından kurtulmuştu. Bir an kendini tüy gibi hafif hissetmeye yeltendiyse de kurşun gibi torbalar zınk diye oturdu aklına. Acelesi mi vardı sanki? Yavaş yavaş, dinlene dinlene giderdi eve. Birkaç adım attı, atmadı, arkadaşlarını gördü. Neşeli neşeli bir şeyler konuşuyorlardı. Yanlarına gitse de olmaz Torbaları elektrik direğinin dibine bıraktı. Devrilmesinler diye bir güzel düzeltti, birbirine yasladı. Karşı kaldırımdaki arkadaşlarının yanına vardı. Yan gözle de torbalarını gözetliyordu. Dünyanın binbir türlü hali var, belli mi olur? Arkadaşlarıyla tokalaştı, hal hatır soruldu. Arkadaşları bir istatistik yapıyorlarmış. Bu çevrede oturanların ne kadarını ne iş yaptığı, kazançları, günlük olarak ne okuyup okumadıkları, sendika dernek üyesi olup olmadıkları, komşuluk ilişkileri gibi sorular soruyorlarmış. İsterse bu anketi kendisine de uygulayabilirlermiş. Bizimki can yürekten yanıtladı soruları. Soruları yanıtlamakla kalsa iyi, bir de her bir soruyu yorumladı. İş neredeydi efendim? İşte pazardan kırıntılarla zar zor geçiniliyordu. Yine kendisinin bir geliri vardı, iyi kötü bir işi vardı. Her ne kadar memur sınıfında gösteriliyorsa da işi masa başı işi değildi. Resmen hademelik yapıyordu. Sil süpür, çay yap, evrak getir götür. Maaşa gelince memur sınıfı, işe gelince işçi sınıfı. Olsun, ya hiç işi olmayanlar, berberde kahvede iyi kötü gazeteleri karıştıranlardandı. Okumuyordu millet. Okumayınca da onun bunun oyuncağı oluyorlardı. Komşuluk ilişkilerine bayılıyordu. Bayılıyordu ya, eskisi gibi değildi hiçbir şey. Araştırma yapılmasından, hele kendisinin de bu araştırmanın bir parçası olmuş olmasından dolayı çok sevindi. Araştırıldığına göre bir de çözüm üretilir elbet diye umutlandı. Kendisi için değildi beklentisi. Durumu kendisinden kötü olan konu komşu için kaygılanıyordu. Çürük çarık da olsa evine bir şeyler götürebildiğine göre. Yan gözle baktı elektrik direğinin dibine. Ulan bizim torbalar... Günde kaç gazete alıyorsun? Soruya bak, gazete alıyor muymuşum? Bilmiyorlar da sanki. Ulan torbalar yok. Ne torbası? Pazar torbası, pazar. Az önce duruyordu torbalar. Nasıl olurdu? Bulmalıydı torbalarını. Çürük çarık da olsa rızk işte. Anketi tamamlasaydık. Bırak ya anketi manketi. Torbalar nereye gitti diyorum. Söylenerek uzaklaştı. Direğin etrafını döndü. Yok, yok. İnsanlar kendi halinde karıncalar gibi gidip geliyorlar. Kime ne diyebilir ki? Hay sizin anketinizin de, komşuluk ilişkilerinizin de, ulan sığar mı şu yapılan iş komşuluğa, insanlığa be? Şaşkındı. Ne yapacağını, kime kızacağını bilemiyordu. Ahmak, ahmak, ahmak oğlu ahmak. Meraklı köpek. Kendine dediğini bırakmadı. Eve doğru süklüm püklüm gidiyordu. Nasıl, dalar mısın otobüste? Geçer misin durağa? Bunca yükle nasıl yürüyeceğim diye nazlanır mısın? Gevezesin işte. Geveze. Geveze. Ne diyecekti karısı? Çocuktan betersin. Pazar çantasına sahip olamayan beceriksiz. Sana devlet dairesinin işini nasıl güveniyorlar? Ya duyulursa bir de? Konu komşuya rezil olmakta var. Bırak canım şu zavallıyı. Pazardan iki çürük çarığı eve getiremeyen beceriksizin teki. Olgun insandı karısı. Belki de böyle karşılamayacaktı. Diyecekti ki. İlahi herif, demek kaşla göz arasında çalmışlar çantaları. Allah Allah, ne günlere kaldık. El alemin çantasını güpe gündüz yürütmek. Buna şükür, buna şükür. Ya sana bir şey olsaydı? Millet ne durumlara düşmüş. Yine biz kendi paramızla çanta dolduruyoruz da. Ya biz de çalmak zorunda kalsaydık? Canım, bende hiç suç yok mu? Ben gevezenin teki olmasaydım, torbaları elektrik direğinin dibine koyup da karşıya geçmeseydim, ya da yanıma alıp da öyle gitseydim arkadaşların yanına, aksilik işte. Torbayı unutmuştu artık. Emeğini de unutmuştu. İçini yakan az sonra yiyeceği beceriksiz damgasıydı. Eve böyle bomboş gidecek değildi ya. Yorgunluğunu filan unuttu. Karşı kaldırıma geçti. İlk gelen otobüse bindi. Pazara yollandı. Acele etti. Kısa sürede yeniden alışverişini tamamladı. Azar azar aldı her şeyden. Bu sefer atik davrandı. Durağı atlamadı. Evin tam karşısına indi otobüsten. 3-5 kuruş fazladan harcamıştı işte şunun şurasında. Allah beri de çantaları yürüten tanıdık mandık olmayaydı. El alemin diline düşmesin yeter. Oflaya puflaya çaldı kapıyı. Kapıyı karısı açtı. Hoş geldin, nerede kaldın? Hiç hanım, nerede olacak? Pazar kalabalıktı. Ancak çıkabildim içinden. Hiç de renk vermiyordu seninki. Bu hafta bir pahalanmış, her şeyin fiyatı iki misli artmış hanım. Al şunları öyle bakıp duracağına, kollarım koptu. Kadın şaşkın şaşkın. Bu ne yine? Ne olacak? Dedik ya paramız ona yetti, her şey ateş pahası. İdare edeceksin, idareli olun canım. Biz de biliriz doldurmayı ama ne yapalım, devlet baba böyle buyuruyor işte. Yahu adam, hem pahalılıktan söz ediyorsun hem de iki kere pazar yapıyorsun bir günde. Sana az aldın diyen mi var? Niye parça parça alıyorsun? Aklına bir şey mi geldi? Bizimki şaşırdı. Bu kadına benim torbaları kaybettiğimi kim yetiştirdi ki diye düşündü. Ne diyorsun hanım sen? Ne iki kere pazara gitmesi diye bilmezden bilmezden söylendi. Kadın gülerek, komşular pazardan geliyorlarmış. Ne varmış geliyorlarsa, pahalı olduğunu onlar da söylemişlerdir. E'si şu senin arkadaşlarınla konuştuğunu görmüşler, sana şaka yapmak için de torbaları alıp yürümüşler, torbalar senden önce geldi. Ne diyeceğini bilemedi, güldü, karısı da güldü. Allah Allah, bu zevzekler adamı rezil ederler yahu, iki çift laf etmeyecek mi kimse kimseyle diye söylenerek banyonun yolunu tuttu. Elin ağzı torba değil ki çeke büzesin. Tan yeri ışıdı ışıyacak. Genç adam dıskaroyu traktörün çeki demirine bağlamaya uğraşıyor. Bu tarlanın tezeklerini bir an önce kırıp gün çıkmadan öbür tarlaya geçmeyi düşünüyor. Aç sabahın, iş sabahın. Bu tarla, öbür tarla derken öbür tarla. İş çok. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın dıskaroyu takamıyor. İlla da bir yardımcı gerekti. Sabahın köründe yardımcıyı nereden bulacaksın? Traktörü dıskaroya iyice yanaştırdı. El frenini çekti, indi. Dıskaronun tekerlekleri sanki betona gömülmüş gibi milim bile oynamadı yerinden. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın dıskaroyu takamıyor. İlla da bir yardımcı gerekli. Sabahın köründe yardımcı nereden bulacaksın? Traktörü dıskaroya iyice yanaştırdı. El frenini çekti. Dıskaronun tekerlekleri sanki betona gömülmüş gibi milim bile oynamadı yerinden. Genç adam ofladı pufladı olmuyor. Kızdı kendi kendine. Sen evime, işin evsin, dedi. Traktörün farında uçuşan böceklere kızdı. İşe yarasanız böyle dolaşmazsınız etrafımda, dedi. Evime ile bir iş varmaz menzile. Evdiğinden evde kaldı Ünzüle. Hem kızıyor hem de kendi kendisiyle alay ediyordu. Salak kafa, yalnız gelir misin? Al işte, hemen çalış bakalım, kır tezekleri. Bir yandan da toprağa tekmeliyordu. Dıskaronun okunu tuttu. Var gücüyle yekindi, yok, yok, imkanı yok. İki santim kıpırdatabilse olacak. Biri hafifçe şöyle kaldırsa, kendisi de traktörü yanaştırıverse, olacak bitecek. Bir demir çubuk olsa, o da yok. Ulan ben böyle rezilliğin, böyle işin, güya millet uyanana kadar iş yarılacaktı da. Akşamdan söz vermişti ağasına. Sen uyandığında git bak bakalım o tarla ne durumda, demişti. Aha şimdi gelse ya tarlaya, bir işe yarasa. Uzaklardan bir şans sesi duyar gibi oldu, umutlandı. Hadi ulen, bir şans, bir çoban moban gelsin bu tarafa doğru da. Yanılmıyordu. Çan sesine köpek sesi karıştı. Traktörü stop etti. Sesin geldiği yana doğru yürüdü. Alacı karanlıkta seçmeye çalıştı çobanım. Hey çoban, kimsin? Hele bir ses ver. Benim Hasan abi. Hasan çobanı sesinden tanıdı, sevindi. Ayşe, Ayşe, gel hele gel, azıcık yardım et, diye bağırdı. Ayşe ikirciklendi. Sabah sabah ne böğürüp duruyor bu adam, diye söylendi. Yazının yüzü, ortalıkta kimsecikler yok. Elin herifinin yanında benim ne işim olacak ki? Bir oyun moyun düşünmesin züppe. Böyle düşündü, cevap vermedi Hasan'a. Hasan yine bağırdı. Ayşe, kız Ayşe, Allah için birazcık yardım et. Bu kadar yalvardığına bakılırsa zor da olmalı, diye düşündü Ayşe. Köpeği yanına çağırdı. Temkinli adımlarla sese doğru ilerledi. Ben gelmeseydim kim yardım edecekti bu adama acep? Onun yanında biri görse beni ne demezler, ne laflar çıkartmazlar. Allah göstermesin. Dedikodu bir çıktı mı? Kuruya kurdu düşürür bu millet. Daha bu yaşta adın çıkacağına canın çıksın daha iyi. Arkamdan iyiliğimi söyleyecek kimim kimsem mi var? Herkes fırsat bekliyor. Hasan daha da yaklaşmıştı. Ayşe, bacım, bir el atsan da şu dıskaroyu takıversek. Bunaldım iyice. Haydi gözünü seveyim. Ayşe Hasan'ın kötü niyetli olmadığını anladı anlamasına ya. Yine de tedbiri elden bırakmamalıydı. Oracıkta uyduruverdi bir yalan. Hasan abi, babam da aşağıda derenin kuytusunda yatıyor. Biraz önce uyudu da onu uyandıramadım, dedi. Ya uyandırmasan da olur, sen de takabilirsin, dedi Hasan. Tamam, tamam Hasan abi, geliyorum. Tarlaya çift sürmeye gelmiş, bir dıskaroyu da takamıyor, diye geçirdi Ayşe Hasan'ın ardından yürürken. Hasan traktöre bindi, çalıştırdı, arka farı yaktı, tekrar indi, Ayşe'ye ne yapacağını anlattı. Aman bacım, kıyıda dur, şu iki halkanın birbirine denk gelmesi gerekiyor, sen şöyle kaldır yeter, iki halka denk gelince şu demiri arasına bırak. Tamam tamam, hiç mi bir şey bilmiyor sanıyorsun beni, dıskaroyu bağlayacağız işte, geç işinin başına. Tan yeri ışımaya başlamış bile. Hafiften bir yel esiyor. Hasan traktöre bindi. Dipdiri kız, maşallahı var. Babası neden bunu yazıya yabana tek başına yolluyor ki? Evde it kopuk mu ararsın? Başına bir iş gelse yazık olur. Garibin eli ayağı dolaştı diye düşündü Ayşe. Gözlerini gözlerimden nasıl da kaçırıyor. Utancından eli ayağı dolaşıyor. Traktör yavaşça geri geri yanaşmaya başladı. Ayşe iki aracın çeki halkalarını üst üste getirdi. Pimi arasına bırakıverdi. Tam bu sırada traktör huylu bir at gibi ileriye doğru fırladı. Ayşe dışkaronun altında yere serildi. Hasan neye uğradığını bilemedi. Kulağında yalnızca Ayşe'nin bir anlık çığlığı. Tam bu sırada traktör huylu bir at gibi ileri doğru fırladı. Ayşe dışkaronun altında yere serildi. Hasan neye uğradığını bilemedi. Kulağında yalnızca Ayşe'nin bir anlık çığlığı. Homurdanan traktörü stop etti. Geriye baktı. Ayşe sermeser olmuştu. Hani bir düş görürsünüz, uçurumdan düşüyorsunuzdur. Az sonra sivri kayalara çarpıp paramparça olacağınızı görüyorsunuzdur. Bağırmak istersiniz, bağıramazsınız. Elinizi kolunuzu kıpırdatamazsınız. Birden kanatlanıverirsiniz. Kanatlanmakla birlikte uyanıverirsiniz. Hasan uykuyla uyanıklık arasındaydı. İnanamıyordu olan bitene. Kaydı traktörden, sürüklenircesine yerde yatan Ayşe'nin yanına geldi. Ayşe'nin boş yüzünü çömelmiş köpekle göz göze geldi. Köpek ne kadar da anlamlı bakıyordu. Ne yaptın der gibiydi. Ayşe diskaronun altında kalır kalmaz can vermişti. Boynu, göğsü, karnı, bacakları doğranmıştı. Elleri toprağa öyle bir kavramış ki kan halen sızıyor. Hasan Ayşe'nin gözlerini kapadı, tekrar açtı, kapadı, açtı, kapadı. Ne yaptığını, ne yapacağını bilmiyordu. Köpeğe baktı, Ayşe'ye baktı. Ayşe bacım, ne oldu sana, ne oldu sana? Ayşe yanıt vermiyordu. Zaman ilerledikçe Hasan'ın aklı başına gelmeye başladı. Olan olmuştu. En iyisi olayın dallanıp budaklanmasını önlemekti. Ayşe'yi saklamak gerekiyordu ama nereye? Ortalıkta kimsecikler yoktu henüz. Ayşe'yi omuzladığı gibi çalılıkların yolunu tuttu Hasan. Dışkaronun altında kaldı anlaşılmasın diye bir iki yerini daha kesmek gerekir diye düşündü. Hasan o gün tarlaları bir güzel sürdü. Ayşe olayını hatırlamak istemiyordu. Sanki bir düş görmüş gibiydi. Ayşe'nin koyunları eve kendiliğinden dönünce anne baba kızlarını merak ettiler. Çok sürmedi kızın cesedine ulaşmak. Yazının yüzünde kurt kuş hepsi işaret veriyor zaten. Sık çalıların arasında bulundu Ayşe'nin cesedi. Jandarma olaya el koydu. Kısa bir soruşturmadan sonra Hasan'a ulaşmakta zor olmadı. Hasan'ı içeri attılar hemen cinayetten. Kimsecikler diskaro hikayesine inanmadı. Ulan dediler, genç adamsın, Allah'ın emriyle iste kızı babasından, bakalım veriyor mu vermiyor mu? Tuh senin kalıbına yazıklar olsun, adı batasıcı Hasan. Ne istedin elin garibinden de kesip doğradın? Bekar kız, bekar oğlan, ocağın bassın Hasan. Senin şanına düşer miydi böylesi itlik? Adli tıpta muayene edilmiş, kız bakire çıkmış. Ama kimin umurunda? Hadi canım, şimdiki zamanda raporu sen nasıl istersen öyle yazıyorlar diyenler oldu. Öyle diyecekler ana, namus bu, kolay mı diyenler oldu. El bu, her şeyi söyler. Milletin ağzı torba değil ki, çekebüzesin. Artist olacak kız. İşte böyle dediler. Böyle diye diye de kızı kocasından ettiler. Elif'e hiç kimse çirkinsin demedi ki. Kızım, sen artist olacak kızsın. Kızım, sen bu boyunla, bu indamınla saraylara, prenslere layıksın. Ah kızım, ah, sendeki bu gençlik, bu güzellik bende olacak ki... Tüm paparazzileri peşinden koştururdum, her akşam tüm televizyonlar benden söz ederdi. Elif için mutlulukmuş, yuvaymış, evmiş, çocukmuş, samanlık seyran olurmuş, uzaklaştı da uzaklaştı. Ne kocasını ne ağabeyini dinledi, kafasına koymuştu bir kez. Kendisini ağırdan satmalı, gençliğinin güzelliğinin tadını çıkarmalıydı. Olmadığını dünya alem gördü. Kendini ağırdan satamadı, kocası fırsat gözlüyormuş sanki. Olur dedi, madem ki Elif Hanım böyle düşünüyor, evli evine, köylü köyüne dedi. Sanıyordu ki Elif, kocası ayaklarına kapanacak, araya aracılar koyacak, yalvaracak filmlerdeki gibi. Bir gün mutlaka gelecekti kocası olacak Sünep'e. Kıymetini bilecek, işini gücünü bırakacak, sürüne sürüne gelip Elif'in ayaklarına kapanacaktı. Öyle lazım gelmez miydi? O artist olacak kız değil miydi? Olmadı. Bir gün geçti, iki gün geçti, üç gün, dört gün... Gelen giden yok. Bir ay geçti, iki ay geçti, yok. Elif bu, tükürdüğünü yalar mı? Ters düşürmüş bir kez. Eh, kocası olacak herif de biraz nazlandırmalı değil miydi artist olacak kızı? Neydi bahanesi biliyor musunuz? Emin olmak istemişti kocasının kendisine olan sevgisinden. Denemek istemişti onu. Bu kadar güzel bir kızın hakkı değil miydi azıcık nazlanmak? Yok, aslında öyle tepeden bakmıyordu kocasına. Kendisini bir ışık, kocasını da bu ışık etrafında dönen kelebekler gibi düşünüyordu. Yalnızca kocasını mı? Yolda belde giderken kendisine hayran hayran bakan erkekleri de birer pervaneye benzetiyordu. Allah'ın doğrusu ya, gerçekten kocasından başkasına baktığı da yoktu. Kocasının zar zor aldığı hediyeleri küçümser, beğenmezdi. İçin için sevinirdi ama şımartmaya gelmezdi. Ona bir gün bile yüz vermez, bunu da kendini ağırdan satmak olarak görürdü. Madem ki kendisi prenslere, saraylara layıktı, öyleyse kocası da bunu hak etmeliydi. Elif'e neydi kocasının nasıl geçindiğinden, hangi koşullarda çalıştığından? Efendim, evde eşyalar dizilmeli, boş lafı edilip de can sıkıntısı yaratılmamalıydı. Eve eli boş gelinmemeliydi. Hediyeler incelikle seçilmeliydi. Kolay değil de artist olacak kızın kocası olmak. Ah ah, Elif'in ne yürek yangını yaşadığını kim bilir? Bir Serhan vardı. Serhan Elif için yataklara düşmüştü. Elif'in bu uyuzla nişanlanacağı duyulunca Serhan'ın eniştesi gelip yalvarmıştı Elif'e. Evse ev, araba ise araba. Sana bolluk içinde yaşamak yaraşır Elif, demişti adam. Gerçi çocuktan vazgeç, Serhan'dan vazgeçmişti Elif. Vazgeçmiş de iyi etmiş sanki. Bak daha şimdiden adamın ağzından çıkan tek laf taksit. Her şey taksitle. Bırak arabayı, evi, elbise bile sayıyla. Artist olacak kızın düştüğü durumlara bak. İşte böyle düşünüyordu Elif. Sonra ne mi oldu? İlk sıralar kocası dayandı. Daha da dayanırdı. O bir gün Elif'in kendisini anlayacağını biliyordu. Arada sevgi bağı olmadan hiçbir altının, incinin, eşyanın insanı rahat ve mutlu yaşatmayacağını biliyordu. Karısını hoş tutmaya, suyunca gitmeye çabalıyordu. Daha da çok şeyi hoş görmeye razıydı. Eski bir tanıdık varmış, Elif'le bir yerde görüşüp konuşmak istiyormuş. Olamaz mı? Olur elbet. Kıskançlığın ne gereği var? Kızcağız seninle evlendi diye bütün geçmişini silip atacak değil ya. Öküz altında buzağı aramanın ne gereği var? İzin verdi karısına. İşi gereği uzaklara gidiyordu kocası. 3 hafta, bazen 1 ay sürüyordu bu uzaklarda çalışmalar. Her gün arar, halini hatırını sorardı karısının. Elif hiç aramazdı kocasını. Hiç aramadığı gibi kendisini arayan kocasının sözlerini ağzına tıkar, aradığına, arayacağına pişman ederdi adamı. Kocası ertesi gün yine bir şey yokmuş gibi telefon ederdi. Arada bir Elif kocasına bir çift güzel laf ederdi, dünyaları bağışladığını farkına varmadan. Elif bu, artist olacak kız. Arkadaşları onu mankenlere, sanatçılara benzetiyorlardı. O da kendi kendine acıyordu ara sıra. Yaktım ben beni. Beni yakan aha bu kocam olacak Sünepe diye düşünüyordu. Kocası arada bir ansızın çıkar gelirdi çalıştığı yerden. Elif'in iş yerine varmak, onun iş arkadaşlarıyla tanışmak isterdi. Ne mümkün? Asla olamazdı. Elif'in cinleri tepesine çıkıyordu bu istek karşısında. Elif'in kocası varsın herkesin hayal ettiği gibi dursundu herkesin kafasında. Kocası hiç olmazsa ailemle görüş, arada bir yanlarına gidelim, onlar bize gelsin dedi. Buna da yanaşmadı Elif. O gönlünce dinlenmeliydi evinde. Kimseleri çekemezdi. Kocası bu duruma dayanamıyordu. Artist olacak kız da bu duruma dayanamadı. Bir iki naz etse kocasının ana babasına gitmesine engel olabilir miydi? Denedi. Filmlerdeki gibi. Nerede hata yaptı? Git dedi. Git de gelme bir daha. Gidince de beni unut. Gitmedi kocası. Bu kızın rızasını almalı, aklını başına getirmeliydi. Ana babasının yaşlı olduklarını anlattı. Kendilerini bekleyeceklerini anlattı. İleride aynı ilgiye kendilerine muhtaç olacaklarını anlattı. Anlattı da dinleyen var sanki. Olmadı. Anlamazdan geldi Elif. Gidilmeyecekti işte. Suyuna gidildi dedik ya. Kocası suyunca gitti de Elif'in yüzü güldü mü? Yok. Bir yudum surat yok. Git, git de geri gelme. Böyle diyordu kocasına. Kocası gitti, bir daha da arayıp sormadı. Elif belki bir ay yan gelip yattı. Bu sürede mutlu da oldu. Özgür de artık. Eski arkadaşlarını aradı, sordu. Sünepe kocası yoktu artık. İkide bir de arayıp sormuyordu da. Arkadaşlarının evine gidiyor, onlarda kalıyordu. Gittikçe de kocasının kendisini arayıp sormasını istemeye başlıyordu. Sormadı kocası. Bakın hele şu Sünepe'ye, fırsatçı domuz. Kaçtı ne olacak? Derken o artist olacak kızsın diyen dostlar, arkadaşlar Elif'in güzelliğinden, manken gibiliğinden söz etmemeye başladılar. Hatta diyorlardı ki, seninki de delilik. Kızım, bu zamanda nerede öyle seninki gibi evine, karısına bağlı koca? Adam avucunda kızım, kıymetini bilecektin. Aman canım, Elif'in de pek umurundaydı. Genç ve güzel olursan her şey daha kolay değil mi? Artist olacak bir kızı kocası aramıyorsa bunu dert edecek olan kimdi? Aldırmadı Elif. Aramazsa aramasın. Varsın biraz küssün, biraz naz etsin Sünepe. Elif de hiç onu arayacak göz var mıydı? Seri serpe yaşamaktan çabuk bıktı Elif. Baktı kocasından ses de daha çıkmıyor, doğru anasının yanına gitti. Anasında bir surat bir surat, nerede o saç sıvazlayıp iki yaşındaki bebeği kucaklar gibi kucaklayıp okşamalar, bir tek ne bok yemeye geldin evimize demediği kaldı. Olsun, alışır diye düşündü Elif. Hele ağabeyi, hele ağabeyi. Elif'i itin götüne sokup çıkardı. Olsun, alışacak diye geçiştirdi içinden Elif. Bunlar anlamıyorlardı ki Elif'in ruhunda kopan fırtınanın ne yandan gelip ne yana gideceğini. Artist olacak kız sıradan bir kadın olabilir mi? Artist olacak kızın kocasıyla birlikteyken hoş görülen davranışları artık herkesin dilindeydi. Eskiden makyajını az bulanlar şimdi öyle abartarak anlatıyorlardı ki birbirlerine, yürüyüşü, giyinişi konuşuluyordu tanıdıkları arasında. Yorulsa da bir pastanede oturup bir bardak limonata içse mahalleye bomba gibi düşüyordu. Onun da canı sinemalara gitmek isterdi. Ne bileyim, parklara, bahçelere. Gündem Elif üzerineydi artık. Çok bekledi Elif. Bir kez olsun, bir kezcik olsun kocası arasaydı gevşeyecekti. Kollarına atılacak, atılmak ne kelime, kulu kölesi olacaktı. Artist olmak şöyle dursun, evinin kölesi olmaya hazırdı. Olmadı, aranmadı. Anası da kahretti durdu feleğe, kadere sebep olan sidikliği durasıcalara. Elif'in yediği ağı oldu. Artist olacak kızın adı sanı rezil oldu. Memduh Şevket Esendal'ın aynı adlı öyküsünden esinlenerek. 5. ayrımın sonu, sayfa 78.